Ayrım 25. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 205. Bader Meinhof çetesi soruşturması haftadan haftaya şiddetleniyordu. 1 Eylül'den itibaren Federal Suç Dairesi'nin başkanlığına getirilen ve bilgisayar destekli veri toplama ve değerlendirme işini yürüten Horst Herold, filtreleyerek arama denen bir yöntem geliştirmişti. Ağ sıklaştığı oranda durum geriliyordu. RAF üyeleri yürüdükleri yolun sonunda ya ölüm ya hapishane olduğu bilinciyle devam ediyorlardı eylemlerini. Ve binlerce polis her an kontrol için durdukları herhangi bir arabadan üzerlerine kurşun yağabileceği duygusuyla yaşıyordu. Böyle bir ortamda Klaus Rainer Röhl bir kez daha Ulrike Meinhof'u gruptan koparma girişiminde bulundu. Röhl, etkili olabileceğini düşündüğü için Renata Rime'ye başvurmuştu. Kasım 1971'de manevi annesinin Vazgeç Ulrike başlığıyla kaleme aldığı Ulrike Meinhof'a açık mektup Konkret'te yayınlandı. Mektup, Ulrike Sen Aranıyor afişlerinde fotoğrafını gören, gazetelerde, radyo ve televizyonda hakkında söylenenleri duyan insanların düşündüklerinden çok farklısın. Seni yakından tanıyan herkes şunu bilir. Sen önüne çıkan herkese kurşun yağdıran biri değilsin, diye başlıyordu. Renate Rimek, manevi kızına kendisinden çok genç olan RAF üyelerinden daha uzun bir politik deneyim sahibi olduğunu hatırlatarak bundan dolayı politik durumu daha gerçekçi değerlendirmesi gerektiği uyarısında bulunuyordu. Renate Rime'ye göre federal Almanya'da şehir gerillası olmazdı. Kamuoyunda hayalet çete rolünü oynamaya mahkum olan RAF'a yönelik şiddetli bir düşmanlık duygusu gelişecek, yapılanlar sadece antikomünist sürek avına zemin oluşturacaktı. Renate Rimek açık mektubunu şöyle bitiriyordu. Grup içindeki etkinin boyutunu, arkadaşlarının akılcı düşünmeye ne kadar yatkın olduklarını bilmiyorum. Fakat sen, bu ülkede şehir gerillasının şansının, ülkenin sosyal gerçeklerine ne kadar uygun olduğunu düşünmelisin. Bunu yapabilirsin Ulrike. Ulrike bunu yapamazdı. O, şehir gerillasının şansını kendi imgelemindeki bu ülkenin gerçeğiyle değerlendiriyordu. Onun imgeleminde ülke hapishaneden farksızdı. Bu ülkede egemen koşulları savunanlar da hapishane müdürü konumunda bulunuyorlardı. Onlar sistemin dolayısıyla da sorunun parçasıydılar. Renate Rimek'in çağrısının Konkret'te yayınlanmasından birkaç hafta sonra Berlin'deki çöp kutularından birinde cephane ve bazı yazılarla dolu bir naylon torba bulundu. İçlerinde Ulrike Meinhof'un manevi annesine yanıt olarak değerlendirilebilecek bir metnin kopyası vardı. Başlığı, bir köle, anne evladına yalvarıyor olan metin şu sözlerle başlıyordu. Ulrike, sen aranıyor afişinde göründüğünden farklısın. Bir kölenin çocuğusun, kendin de kölesin. Bu durumda seni ezenlere nasıl ateş edebilirsin? Artık köle olmak istemeyenlerin aklını çelmesine izin verme. Onları koruyamazsın. Ben senin köle kalmanı istiyorum. Aynı benim gibi. Sen ve ben, efendilerin, kölelerin başkaldırısını daha başlamadan nasıl bastırdıklarını gördük. Başka bir yerde ise şöyle deniyordu. Ah çocuğum, sen başka şeylere layıktın. Aslında önün çok açıktı. Mutlaka gardiyan olmayı başarırdın. İktidarın ne kadar güçlü olduğunu görmüyor musun? Bütün köleler iktidara itaat ediyorlar. İsyan edip zafere ulaşanlar bile köle olmaya devam edebilmek için zaferlerini iktidarın ayakları altına serecekler. Köleler özgür olmak isteyenlerden nefret ederler. Özgür olanlar isyanın ne kadar anlamsız olduğunu kavraman için sana yardım etmeyecekler. Cesaretin acımasız, çünkü kendi korkaklığımızı cesaretimizden nasıl gizleyebiliriz ki? Ebediyen köle kalmak yerine ölmeyi tercih etsen de bizi huzursuz etmeye hiç hakkın yok. Renate Rimek de Ulrike Meinhof'un ördüğü duvarları yıkamamıştı. Manevi annesinin iyi niyetli çağrısı Meinhof'a itaatsiz çocuğunu gönüllü köleliğe geri döndürmek için ikna çabası olarak çarpmıştı. Meinhof'un sözlerinde insana büyük özgürlük savaşçılarının veya azizlerin sarsılmaz inançlarını hatırlatan destansı bir inat içerilidir. Bu ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin kendisini haklı davadan döndürmesine izin vermeyen bir yolundan şaşmama halidir. Yolundan şaşmama halinin önündeki en büyük tehlike dik başlılığa dönüşmesidir. Artık hiçbir kuşku, hiçbir eleştiri kendisine yol bulamaz. Bu hal hiçbir biçimde geçirgen değildir. Ek yeri yoktur. Bu hal içine yerleşenleri artık hiç kimse yaralayamaz. Ama artık onlar bir o kadar da ulaşılmazlardır. Kurşun işlemez olmuşlardır artık. Olaylarla ilgili çalışma yaparken sürekli olarak raf üyelerinin bu tuhaf hayaletvari ulaşılmazlığına toslaması Ulrike'nin arkadaşı olan psikoloji profesörü Peter Brückner'i dehşete düşürmüştü. Özellikle Ulrike Meinhof'un kişiliğinin giderek mekan ve zamandan yoksun savaşçı bir dünya görüşünün arkasında kaybolduğunu söyleyen Brückner bu bağlamda Friedrich Nietzsche'nin şu sözlerini aktarır. Kahramanlık, ulaşmaya çalıştığı hedef karşısında kendisini hiç dikkate almayan bir insanın düşünce tarzıdır. Kahramanlık, isteyerek kendi kendini yok etmektir. Bu isteyerek kendini yok etme hali, rafla toplum arasındaki savaşta giderek daha fazla kurban verilmesine katkıda bulunmuş olamaz mı? Aralık 1971'de Berlin'de terörist olduğu varsayılan 2 Haziran hareketi üyesi Georg von Rauch, sivil polisler tarafından yakalanacağı esnada kafasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Ocak'ta Kaiserslautern'da gerçekleşen banka soygunu sırasında Baden-Meinhof çetesinin üyeleri polis memuru Herbert Schnörer'i vurarak öldürdüler. 2 ay sonra 2 Mart 1972'de Augsburg'da Rauch'un da arkadaşı olan Thomas Weisbecker polis kurşunuyla hayatını yitirdi. Hemen aynı gün Hamburg'daki gizli evlerden birinde yaşanan şiddetli silahlı çatışmada aranan Manfred Grashof ve başkomiser Hans Eckart ağır yaralandı. Grashof hayatta kalmayı başardı. Eckart ise 20 gün sonra hastanede öldü. Bu dönemde polis Ulrike Meinhof'un izini tamamen yitirmişti. Hiçbir yerde en ufak izine bile rastlanmıyordu. Hatta bazı gazeteler öldüğünü bile yazmışlardı. Spekülasyonlara göre ölümcül bir hastalığa yakalanan Meinhof, ümitsizliğe kapılarak intihar etmişti. Oysa Ulrike Meinhof hayattaydı ve zaman zaman su yüzüne çıkıyordu. Ödünç döşek almak için eski arkadaşı Monika Mitscherlich'e gittiği bir gün, peşinde sürekli polislerin olduğunu bilmek hissine nasıl dayanıyorsun diye soran Mitscherlich'e, fabrikada çalışan işçilerin hissettiklerinden farklı bir duygu olmadığını söyleyerek yanıt vermişti. İşçilerin peşinde sürekli ustabaşı ya da şef vardı. Bu yanıt karşısında Monika'nın nutku tutulmuştu. Artık biliyordum diyor Monika Mitscherlich. Söyleyebileceğim hiçbir şey yoktu. Ulrike gerçekliği kendine göre düzenliyordu. Ulrike Meinhof'u sık sık gören yayımcı Klaus Wagenbach da görüşmelerinden birinde aranma baskısından kurtulması için 3 haftalığına yurt dışına gitmesi için ısrar etmesi üzerine Ulrike Meinhof'un Vietcong'da tatil yapmıyor demesine çok şaşırdığını ifade etmektedir. Meinhof 1971 sonu 1972 başında bir süre için yurt dışına İtalya'ya gitmiş olmalı. Mart ayında Almanya'ya döndüğünde halka hizmet, şehir gerillası ve sınıf mücadelesi başlığını taşıyan yeni bir raf yazısıyla yeniden söz aldı. Yazı, kimya sanayindeki grevler, Willy Brandt'ın İran'a yaptığı gezi ve aşırı uçlardaki partilerin taraftarlarını kamu görevlerinden uzak tutacak olan Radikaller Kararnamesi gibi Almanya'da güncel politik ve ekonomik olayları konu alıyordu. Ulrike Meinhof için bunlar, bir yanda halk arasında giderek artan memnuniyetsizliğin, öte yandan da federal Almanya'da da giderek genişleyen faşizmin açık işaretleriydi. Şehir gerillasının anlamı halkın memnuniyetsizliğini desteklemek ve faşizme karşı mücadele etmekti. Ayrıca şehir gerillası ulusal ve uluslararası iktidar odaklarının bağlantılarını göstermek istiyordu. Yazının ön sözünde Ulrike Meinhof daha iyi bir dünya için mücadelede hayatını kaybeden raf üyeleri hakkında da yazar. Sömürücülerin hizmetindeyken öldüğünüzde buna doğal ölüm diyorlar. Sömürücülerin hizmetinde ölmeyi reddetmek ise onlar için doğal olmayan ölüm. Petra, Georg ve Thomas sömürücülerin hizmetinde ölmeye karşı mücadele ederken hayatlarını yitirdiler. Onlar sermayenin rahatsız edilmeden katledebilmesi için insanların bu güce karşı hiçbir şey yapılamayacağını düşünmeye devam etmeleri için öldürüldüler. Fakat mücadelemiz daha yeni başladı. Bu boş bir tehdit değildi. Grup yaklaşık 2 yıl sadece hayatta kalabilme ve örgütlenme çabası gittikten sonra 1972 Mayıs'ında saldırıya geçti. 11-24 Mayıs arasında, yani yaklaşık 2 hafta içinde 6 bombalı saldırı yapıldı. Bombalı saldırı serisi Amerikan ordusunun Frankfurt'taki ana karargahıyla başlamış ve yine Heidelberg'deki ana karargahla son bulmuştu. 80 kilo TNT ile yapılan 3 el yapımı boru bombanın Frankfurt'taki Amerikan kışlasının gazinosunda patlaması sonucunda bir Amerikalı asker ölmüş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Heidelberg'de patlatılan bombaların tahrip gücü 2 kat daha fazlaydı. Bu eylemde biri paramparça olan 3 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı. Bu iki ağır saldırı arasında 12 Mayıs'ta Augsburg Polis Müdürlüğü ve Münih'teki Eyalet Polis Dairesi'nin park yerinde 2 patlama oldu. 3 gün sonra federal yargıç Budenberg'in arabası karısı arabayı çalıştırmak isteyince patladı. Kadın yaralı kurtulmuştu. 4 gün sonra 19 Mayıs 1972'de Hamburg'da Springer binasına bombalı saldırı yapılacağı yönündeki ihbar dikkate alınmadı ve binanın çeşitli yerlerinde patlayan bombalar sonucunda ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Saldırıların sorumluluğunu RAF içindeki çeşitli komando grupları üstlenmişti. Yaptıkları açıklamalarda eylemlerini RAF üyelerinin öldürülmesini, Springer basınının antikomünist kışkırtma kampanyasını ve Amerikalıların Vietnam'ı bombalamalarını gerekçe göstererek savunuyorlardı. Heidelberg'deki ABD kışlasının bombalanması üzerine yapılan açıklamada şöyle deniyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri son 7 hafta içinde Vietnam'a 2. Dünya Savaşı'ndan Almanya ve Japonya'ya atılan bombalardan daha fazla bomba atmıştır. Bu soykırımdır, kesin çözümdür, Auschwitz'tir. Federal Almanya'da insanlar bombalama eylemlerini yapanlara karşı soruşturma yürüten güvenlik güçlerini desteklemiyorlar. Çünkü Amerikan emperyalizmin cinayetleri ve bu cinayetlerin federal Alman egemen sınıfı tarafından onaylanmasıyla ilgileri olsun istemiyorlar. Çünkü bu insanlar Auschwitz, Dresden ve Hamburg'u unutmadılar. Çünkü Vietnam soykırımcılarına karşı bombalı saldırıların haklı olduğunu biliyorlar. Çünkü emperyalizmin cinayetlerine karşı gösteri ve sözlerin hiçbir işe yaramadığını deneyerek öğrendiler. Bu bombalama serisinden birkaç gün sonra Federal Almanya'da şimdiye kadar görülen en büyük arama harekatı gerçekleşti. Ocak ayında yazar Heinrich Böll kaleme aldığı bir makalede Ulrike Meinhof'un affedilmesi veya ülkeden serbestçe çıkışına izin verilmesinin düşünülebileceğini belirtmişti. Böll'ün şuurlu davranma çağrısının gözler önüne serdiği tek şey, halk arasında görüşlerin uzlaşmazlığıydı. Bu hususta da yanlılar ve karşıtlar vardı. Baader-Meinhof çetesine ne kadar acımasızca takip edilirse edilsin, teröristlere karşı daha sert tutum almaktan yana olanlara yetmiyor. Böll gibi sol eğilimli aydınlar düşünsel suç ortakları olarak damgalanıyorlardı. Hele bombalı saldırılardan sonra terörün ideolojik yardakçısı olarak nitelendirilen Böll, kafe ve restorana bile gidemez olmuştu. Polis kordonu altında bulunan evinde Federal Almanya'da aydınlara karşı yürütülen kışkırtma kampanyasından yakınıyordu acı acı. Mevcut düzeni eleştiren solcularla teröristlerin aynı kefeye konulmaması uyarısında bulunan Spiegel dergisinin editörü Rudolf Augstein, daha iyi bir dünya isteyen fanatikleri böyle davranmaya iten nedenlere kafa yormak gerektiğini yazmıştı. Ama kendisi de Ulrike Meinhof'un bu noktaya nasıl geldiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Bu yorum yazısında şunları dökmüştü kağıda. Onu tanıyanların eskiden olduğu gibi şimdi de moral bütünlüğünden kuşku duymakta zorlandıkları bir kadının suçlu hale geldiğini görüyoruz. Klaus Rainer Röhl ve yayımcı Klaus Wagenbach, Ulrike Meinhof'un moral bütünlüğüne inananlardandı. Onu kendisinden korumak, olabilecek en kötü şeyi engellemek istiyorlardı. Röhl, mevki sahibi politikacılara başvurarak eski karısının Doğu Almanya'ya gönderilme olanağını araştırmış ama bu işe kimse yanaşmamıştı. Wagenbach ise Fransız dostları aracılığıyla Cezayir'e kaçış olanağı yaratmaya çalışıyordu. Fakat bu plan kendisine anlatıldığında Ulrike kesin bir kararla karşı çıktığı için herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Buluşma esnasında Ulrike sinirliydi. Her zaman olduğu gibi parmaklarının arasında kağıt parçası yuvarlıyordu. "Karşımda yine o tünel vardı," diye anlatıyor Wagenbach daha sonraları. "Dış dünya ile iletişimi olmayan, kapalı bir mekan olan o tünel." Oysa Ulrike Meinhof dış dünyaya ulaşmaya devam etmek istiyordu. 31 Mayıs'ta Frankfurt Üniversitesi'nin 6 numaralı amfisinde oturanların birçoğu için ses bandından kendilerine konuşan Ulrike Meinhof'un sesi gerçek dışı ve çok uzaklardan geliyordu. Yaralı bir kuş gibi titreyen ses bombalama kampanyasını savunuyor ve orada toplanan yoldaşları sergiledikleri kararsız tutumdan vazgeçip net bir tutum almaya çağırıyordu. "Yoldaş kitlelerin arkasına saklanmaktan vazgeçin. Sistemin ölçüsüz zorbalığının duyduğunuz korkuyu iletişim sorunu olarak rasyonelleştirmekten vazgeçin. Çaresizliğinizi bilgelik olarak, acizliğinizi kavrama yeteneği olarak sunmaktan vazgeçin. Mücadele etmek için cesur olun, zafere ulaşmak için cesur olun. Emperyalist güçleri parçalayın, yerle bir edin. Her devrimcinin görevi devrim yapmaktır." Bir gün sonra önde gelen 3 raf devrimcisi için devrimin sonu gelmişti. Frankfurt'taki arka avlulardan birinde sabah meydana gelen olayları televizyonlar gün boyunca verdi. Alçak bir garaj kapısı ve panzerlerin arkasında siper alan çelik yelekli polisler vardı görünümde. Atılan göz yaşartıcı bombalar nedeniyle her yer gaz bulutu içindeydi. Bu arada panzerlerden biri bagaja yaklaşmış, tam o sırada silah sesleri ve bağırışmalar duymuştu. Sonra polis hoparlörle konuştu. "Tek tek dışarı çıkın, size zarar verilmeyecek. Etrafınız sarıldı. Hayatınızı düşünün, daha gençsiniz." Üzerinde sadece külot bulunan uzun boylu zayıf bir adam, Holger Mainz, ellerini kaldırmış olarak garajdan çıktı. Polisler hemen üzerine atılıp kollarını arkaya kıvırdılar. Mainz acıyla bağırıyordu. Sarı saçlı ve güneş gözlüklü başka bir adam, Andreas Bader, sedye ile ambulansa taşındı. Polis patlayıcı deposu olarak kullanılan garajı günlerdir gözlüyordu. 1 Haziran günü sabahın 5'inde içinde 3 kişi olan bir Porsche garaja girdi. Dışarıda gözcülük yapan Jan Karl Raspe, polisler tarafından daha önce yakalanmıştı. Silahlı çatışmadan sonra Holger Mainz teslim olmuş, Bader ise keskin nişancı tarafından kalçasından vurulmuştu. Ambulansla götürülürken domuzlar diye bağırdığı duyuldu. 6 gün sonra Gudrun Enstin Hamburg'daki bir butikte yakalanacaktı. Deri ceketini çıkarınca cebindeki tabancayı fark eden tezgahtar kız polise haber vermişti. "Her şey çok çabuk oldu," diyordu Ensin, Ulrike Meinhof'a yazdığı hapishaneden gizlice çıkarılan bir notta. "Yoksa şu an bir tezgahtar, ben ve 2 polis ölmüş olacaktık." Ulrike Meinhof, Gudrun Ensin'in talimatlarının yazılı olduğu bu mektubu aldığında Gerhard Müller'le birlikte kalacak yer bulmak için yoldaydı. Hannover yakınlarında Langenhagen'da bir öğretmene uğrayıp 2 kişiyi barındırıp barındıramayacağını sordular. Önce kabul eden öğretmen, daha sonra kuşkuya kapılmış, arkadaşlarına danışıp polisi bilgilendirmeye karar vermişti. Ertesi gün çift eve geldiğinde bina çoktan polis tarafından sarılmıştı. Telefon etmek için dışarıya çıkan Müller'i yakalayan polis, öğretmenin dairesinin zilini çaldı. Kapıyı diz üstü siyah bir elbise giymiş, zayıf hastalıklı görünümlü bir kadın açmıştı. Polisler aranıyor fişlerindeki görüntüsüyle hiç ilgisi olmadığı için Ulrike Meinhof'u tanımadılar. Meinhof neler olduğunu da fark ettiğinde direnmeye başladı. Polislere pislik herifler diye bağırıyordu. Çiftin ağır bagajında bir el yapımı bomba, 2 el bombası, bir makinalı tabanca, 2 tabanca ve çok miktarda cephane bulunmuştu. Hannover'de polis hapishanesine getirilen Ulrike Meinhof, kerevetin üzerinde sessizce oturuyordu. Kendisine ikram edilen kahveyi zehirlenmekten korktuğu için reddetmişti. Ancak aynasızlardan bir kahveden bir yudum aldıktan sonra içmeyi kabul etti. Daha sonra zorla kafa röntgenini çektiler. Ancak röntgen filminde Beynindeki kütlenin büyümesini engelleyen mandallar çıkınca ele geçirilen kadının Ulrike Meinhof olduğu kesinleşti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 214.